Hermann Hesse. Masallar. Cüce. Kayda o akşam masalcı dede Ceccio söze şöyle başladı. İzin verirseniz beyler, bugün size çok eski bir öykü anlatmak istiyorum. Güzel bir hanımefendiye, bir cüceye, bir aşk iksirine, bağlılığa, nankörlüğe, sevgiye ve ölüme değinen bir öykü bu. İster eski olsun ya da yeni, bütün serüvenler ve öyküler başka ne anlatır zaten? Soylu Batista Cadori'nin kızı Margarita Cadorin, bir zamanlar Venedikli güzellerin en güzeliydi. Onun için yazılmış olan dizelerin, bestelenmiş ezgilerin sayısı, büyük kanal boyunca dizilmiş sarayların kavisli pencerelerinden, bir ilkbahar akşamında, Delvin Köprüsü ile Doğan'a arasında gidip gelen gondollardan daha çoktu. İster Venedikli, ister Muranolu ya da Padua olsun, genci yaşlısı yüzlerce soylu onu düşlemeden tek bir gece bile geçiremez, sabah uyandıklarında da onu bir an görebilme umuduyla yanıp tutuşurlardı. Koca kentte soylu genç kadınlar arasında Margarita Cadorin'i kıskanmayan birini bulmak olanaksızdı. Onu anlatmaya sözcüklerim yetmez. Bu nedenle yalnızca şunu söyleyeceğim. Uzun boylu, servi endamlı bir kızdı. Saçları havayı, topukları yeri okşardı. Tiziano onu görmüş olsaydı, bir yıl boyunca onun dışında başka bir şeyin ya da başka birinin resmini yapmayı aklının ucundan bile geçirmezdi. Giysiler, danteller, altın işlemeli Bizans brokarları, değerli taşlar ve takılardan yana da zengindi. Sarayında zengin ve görkemli bir havada dolaşır, ayakları Türk halılarından başka halılara basmazdı. Dolapları gümüş takımlarla tıka basa doluydu. Masalların üzerini de en iyi cinsten örtüler ve olağanüstü porselen takımlarla ışıl ışıl parlardı. Oturma odasının yeri güzel mozaiklerle, duvarlar ve tavanlarsa brokardan, ipekten yapılma goblenler ve değerli güzel tablolarla donanmıştı. Gondolcuları, sandalcıları, her an hazır bekleyen hizmetlileri de boldu. Kuşkusuz tüm bu gözü okşayan değerli eşyaların daha güzelleri başka evlerde de vardı. Cadorinlerinkinden daha dolu dolapları, daha değerli eşyaları, halıları ve takıları olan insanların yaşadığı, daha zengin sarayları olan zengin bir kentti o zamanlar Venedik. Ama Margarita, en zenginlerin bile sahip olamadığı ve bu nedenle hasetten çatır çatır çatladıkları paha biçilmez bir şeye sahipti. Bu, Filippo adında bir karış boyunda çifte kamburlu, küçücük ama olağanüstü bir cüceydi. Bay Vittorio Battista onu, gezilerinden birinden Kıbrıs'tan getirdiğinde yalnızca Yunanca ve Arapça konuşabiliyordu. Oysa sonradan öyle düzgün bir Venedik lehçesiyle konuşur olmuştu ki, Riva'da ya da San Groba Kilisesi'nin avlusunda doğmuş sanırdınız. Sahibesi ne denli güzel ve alımlıysa, cüce de o denli çirkindi. Bir kilisenin kulesi, bir balıkçı kulübesinin yanında nasıl daha yüksek ve yüce durursa, bu eciş bücüş yaratığın yanında sahibesi de öylesine endamlı ve gösterişli duruyordu. Cücenin koyu kahverengi elleri buruşuk, eklemleri yamuk yumuk, yürüyüşü anlatılamayacak denli gülünç, burnu kocaman, ayakları ise yayvandı. İçe doğru basardı ama giyimine diyecek yoktu. İpek ve altın işlemeli kumaşlardan yapılma giysiler içinde prensler gibi dolaşır dururdu. Bunlar bile cücenin değerli bir mücevher sayılmasına yeter de artardı. Yalnız Venedik'te değil, kuzeyi de katarsak, belki de tüm İtalya'da ondan daha değişik, daha eğlendirici birini bulmak olanaksızdı. Satılık olsaydı, birçok kralın, soylunun ve zenginin onu altınla tartarak satın almak için can atacağını söylemeye gerek yok. Belki de bazı saraylarda ya da zengin kentlerde bücüllükte ve çirkinlikte Filippo ile yarışacak cüceler vardı. Ama bunların hiçbirinin ruh derinliği ve yetenekte onunla aşık atamayacağı kesindi. Yalnızca zekası, 10 kişinin zekasına bedeldi ve bir bölük insanla başa çıkabilecek düzeydeydi. 3 dili, ana diliymişçesine akıcı konuşabiliyor, tarih, akıl verme ve yaratıcılıkta herkesten üstün olduğunu kanıtlıyor, eski öyküleri anlatmakla kalmıyor, yeni öyküler yaratıyor, aklı başında konuşmalar kadar en berbat tartışmalara da girebiliyor, istediği zaman insanları nasıl kolayca güldürebiliyorsa, o kadar da çabuk kızdırabiliyordu. Gökyüzünde tek bir bulutun bile görülmediği günlerde, o zamanlar adet olduğu üzere Margherita olağanüstü güzellikte saçlarının rengini açmak için damdaki küçük balkona çıkar, iki oda hizmetçisi, Afrika papağanı ve cüce Filippo'nun eşliğinde güneşte otururdu. Hizmetçiler, hanımefendinin saçlarını ıslatıp geniş kenarlı şapkasının üzerine yayarlar, gül suyu ve kolonyayla tararlar, bu sırada da kentte olan biten her şeyi, ölümleri, kutlamaları, düğünleri, doğumları, hırsızlıkları, gününç olayları anlatıp gevezelik ederler, papağan da rengarenk güzel kanatlarını çırparak bir şarkıyı ıslıkla çalmak, keçi gibi melemek ve iyi geceler demekten oluşan üç becerisini sergilerdi. Cüce, hanımefendiye yakın bir yere oturur, hücum eden sivrisineklere ve hizmetçilerin gevezeliklerini aldırmadan kızgın güneşte kavrularak el yazması eski kitapları okurdu. Bir süre sonra, her zaman olduğu gibi, renkli kuşun gözleri kapanmaya başlar, uykuya dalar, hizmetçilerin konuşmaları cansızlaşır, sonunda sesleri solukları kesilir, işlerini yorgun ve isteksiz sürdürmeye başlarlardı. Dünyanın neresinde öğle güneşi bir Venedik sarayının damındaki gibi yakıcı olabilir? Bir süre sonra hanımefendinin de canı sıkılmaya başlar. Hizmetçilere saçlarını çarçabuk kurutmalarını buyurur ya da beceriksizliklerinden dolayı onları bir güzel azarlardı. En sonunda da hep ''Şunun kitabını alın'' diye bağırırdı. Hizmetçiler Filippos Kniye'nin kitabını çekip alırlar. O da onlara öfkeyle bakar. Ama hemen kendini toparlayıp kibarca hanımefendinin ne arzu ettiğini sorar, o da bir öykü anlatmasını isterdi. O zaman cüce, düşünmem gerekli, der ve düşüncelere dalardı. Eğer suskunluğu uzun sürerse, hanımefendi ona sabırsızca seslenir, ama o hiç istifini bozmadan bedenine oranla çok büyük olan ağır kafasını sakin sakin sallar, biraz sabırlı olun, iyi öyküler, az bulunan av hayvanlarına benzer. Gizli yerlerde saklıdırlar. Onları bulabilmek için uzun süre dar geçitlerin ağızlarında ve ormanın derinliklerinde pusu kurup beklemek gerekir, diye yanıtlardı. Ama yeterince düşünüp bir kez anlatmaya başladığında da hiçbir şeyi esirgemez, bir dağdan durmamacasına dökülen bir çağlayan gibi öykü bitene dek suyun yüzeyindeki en küçük ot parçasından gök kubbenin yansımalarına dek her şeyi anlatır da anlatırdı. Bu arada papağan uykuya dalar, düş gördüğünde eğri gagasını gıcırdatırdı. Küçük kanallardaki su öylesine durgun olurdu ki, evlerin sudaki yansıları resimlerde betimlenen gerçek duvarlar gibi kıpırtısız uzanır, güneş düz damı kavurur, hizmetçilerse uykuyla savaşarak zor zahmet işlerini yapmaya çalışırlardı. Oysa cücenin hiç uykusu gelmez, sanatını sergilemeye başladığında bir sihirbaza ya da bir krala dönüşür, güneşi söndürür, soluk almadan kendisini dinleyen sahibesini yağmurlu karanlık ormanlarda, denizin serin mavi derinliklerinde ya da gizemli uzak ülkelerde dolaştırabilirdi. Çünkü o anlatım sanatını, hepsi birer sihirbaz olan ve dinleyenlerin ruhlarıyla bir çocuğun topla oynadığı gibi kolayca oynayan, masalcıların önemsendiği doğu ülkelerinde öğrenmişti. Öyküleri çoğu zaman o uzak ülkelerde başlamazdı. Çünkü dinleyenlerin ruhları oralara kolayca ulaşamıyordu. Bu nedenle o anda gözlerinin önünde duran yakınlarındaki bir cisme, örneğin ipek bir mendile ya da altın bir tokaya değinerek, daha önce bu şeylere sahip olanları, onların efendilerini ve satıcılarını anlatarak söze başlar ve sahibesinin hayal gücünü nereye isterse oraya yönlendirirdi. Böylece öykü gerçeklik kazanır, sarayların damlarından satıcıların kayıklarına, limandaki kayıklardan gemilere ve oradan da dünyanın en uzak köşelerine doğru su gibi akıp giderdi. Onu dinleyen, geziyi kendisinin yaptığını sanır, Venedik'te sessizce otururken ruhu sevinçle ya da korkuyla dolu olarak uzak denizlerde ve olağanüstü yerlerde dolaşır dururdu. İşte Filippo öykülerini böyle anlatırdı. Genellikle uzak doğuyla ilgili bu olağanüstü öykülerin yanı sıra gerçek serüvenleri, eski ve yeni olayları, Kral Aeneas'ın gezilerini ve çektiği acıları, zengin Kibus'u, Kral Yuhannes'i, sihirbaz Virgil'i ve Amerika Vespucci'nin zorlu yolculuklarını da anlatırdı. Üstelik hemen o anda şaşırtıcı öyküler kurmakta da üstüne yoktu. Bir gün sahibesi uyuklayan papağana bakarak, ''Hadi bakalım, madem ki her şeyi biliyorsun, kuşumun düşünde ne gördüğünü de bil.'' dediğinde, kısa bir duraksamadan sonra papağan kendisiymişçesine uzun bir düş anlatmaya koyulmuş, tam sonuna vardığında da papağan uyanıp keçi gibi meleyerek kanatlarını çırpmaya başlamıştı. Başka bir günde sahibesi bir taş alıp balkonun parmaklıklarından aşağıya fırlatmış, taş aşağıdaki kanalın suyuna çarptığında çıkan sesi duyunca da ''Söyle bakalım Filippo, taşım nereye gitti?'' diye sormuş. Cüce de hemen taşın nasıl deniz analarıyla, balıklarla, yengeçlerle, istiridyelerle, batık gemilerle, suda yaşayan cinlerle, perilerle ve deniz kızlarıyla karşılaştığını anlatmış ve onların tümünün yaşamlarını ve başlarından geçen olayları ayrıntılarıyla bilmişti. Margherita birçok güzel ve zengin hanımefendi gibi kibirli ve katı yürekliydi. Ama cücesine çok düşkündü. Herkesin ona iyi ve saygılı davranmasına özen gösterirdi. Yalnızca kendisi onu kızdırmayı bir oyuna dönüştürmüştü. Ne de olsa cüce onun malıydı. Bazen tüm kitaplarını saklayıp onu papağanın kafesine kapatır ya da yürümekte zorlanacağını bildiği için götürüp parke döşeli salonun ortasına bırakırdı. Filippo, onun bunların hiçbirini kötü niyetle yapmadığını bilir, hiç yakınmaz ama hiç de unutmazdı. Unutmadığı için de öykülerinin ve masallarının aralarına bu olayları sokuşturur, hanımefendi de sesini çıkarmazdı. Onu çok kızdırmaktan korkardı. Çünkü kimsenin cücenin giz bilimlerini ve yasak iksirleri iyi bildiğinden kuşkusu yoktu. Onun hayvanlarla konuşma sanatında usta olduğunu da kesinlikle biliyorlardı. Havanın nasıl olacağını ya da fırtına olup olmayacağını bilmekte hiç yanılmazdı. Ama birileri onu bu tür sorularla sıkarsa, eğri büğrü omuzlarını silker, onlar da ağır kafasını zor zahmet sallamaya çalıştığını görünce sordukları soruyu unutup gülmekten kırılırlardı. Her insan gibi Filippo'nun da kitaplarının yanı sıra canlı birine ve sevgiye gereksinimi olduğu için kendine olağan dışı bir arkadaş seçmişti. Ona ait olan ve geceleri onunla uyuyan küçük, kara bir köpekti bu. Kim olduğu bir türlü anlaşılamamış hayranlarından birinin armağanı olan bu köpeği hanımefendi bazı koşullarla cüceye bırakmıştı. Daha ilk geldiği gün köpek şanssızlığa uğramış, bacağı düşen bir dolap kapağının altında sıkışıp kalmıştı. Bacağı paramparça olduğu için öldürülmesine karar verilmiş ama cüce köpeğin ona verilmesini isteyince köpek ona armağan edilmişti. Cüce köpeğe çok iyi baktı. O da kısa sürede iyileşerek kurtarıcısına derin bir minnetle bağlanıverdi. Bacağı sakat kaldığı için topallayarak yürüyebiliyor, böylece tam gelişmemiş efendisine daha da yakışıyor ve Filippo bu yüzden birçok alaya katlanmak zorunda kalıyordu. Cüce ile köpeği arasındaki bu sevgi birçoklarına gülünç geliyordu. Ama alayları her zaman içten değildi. Çünkü sanırım birçok zengin soylu, en yakın arkadaşlarınca bile Filippo'nun bu çarpık bacaklı Bolonyalı'yı sevdiği kadar sevilmiyordu. Cüce ona Filippino adını verdi. Kısaca Fino diye çağırıyordu. Ona bir çocuk kadar şefkatli davranıyor, onunla konuşuyor, lezzetli yiyeceklerle besliyor, küçük cüce yatağında uyumasına izin veriyor, onunla uzun süre oynuyor, kısacası acınası yersiz yurtsuz yaşamının tüm kısır sevgilerini bu zeki hayvana veriyor, bu nedenle de hizmetçilerin ve sahibesinin alaylarına hedef oluyordu. Oysa bu hiç de gülünecek bir şey değildi. Öyle olmadığını da yakında anlayacaksınız. Çünkü bu sevgi yalnızca cüceye ve köpeğine değil, tüm ev halkına büyük bir felaket getirdi sonunda. Böyle küçük, sakat bir köpek için bu denli çok sözcük harcamamı yadırgadınız belki de. Ama önemsiz gibi görünen birçok ayrıntının çok kötü yazgılara neden olduğunu gösteren örnekler hiç de az değildir. Birçok önemli, zengin ve yakışıklı erkek gözlerini Margarita'dan ayıramıyor, onun resmini yüreklerinde taşıyordu. Oysa o, dünyada hiç erkek yokmuşçasına soğuk ve gururlu olmakta direniyordu. Bunun nedeni yalnızca Giustinianilerin kızı olan annesi Donna Maria'nın ölümüne dek onu çok katı yetiştirmiş olması değildi. Sevgiye açık olmayan gururlu bir yapısı vardı ve haklı olarak Venedik'in en kalpsiz güzeli olarak tanınıyordu. Paduvalı genç bir soylunun onun yüzünden Maylandlı bir subayla yaptığı düelloda Ölmeden önce söylediği son sözleri ona aktardıklarında, beyaz alnına tek bir gölge bile düşmedi. Kendisi için yazılan şiirlerle de sürekli alay ederdi. Kentin önde gelen ailelerinden ikisinin oğulları aşağı yukarı aynı zamanda ona talip olduklarında, babasının ısrarlarına karşın direnmiş ve bu nedenle iki aile arasında uzun süren tatsızlıklar olmuştu. Oysa kanatlı küçük tanrı haşarıdır. Gözüne kestirdiğini kaçırmayı da hiç sevmez. Üstelik böyle güzel biri olursa. Nasıl ki en zor kışları sıcak ve tatlı baharlar izlerse, gururlu ve ulaşılmaz bilinen kadınları da ansızın çılgın bir aşk sarıverir. Margherita da, Murano'da bir bahçede verilen bir davette, gönlünü adı Baldeser Morosini olan, doğudan yeni gelmiş genç bir deniz subayına kaptırdı. Ama gözlerini ondan ayıramayan Margherita, onu hiç de soylu ve gösterişli birine benzetemedi. Kendisi ne denli aydınlık ve pırıl pırıl biri ise, o da o denli karanlık ve güçlü görünüyordu. Ona baktığınızda uzun süre uzak ülkelerin denizlerinde kaldığını ve serüveni seven bir insan olduğunu anlardınız. Yanık tenli alnı, kafasından düşüncelerin şimşek hızıyla akıp gittiğini belli ediyor, kavisli iri burunlu yüzündeki keskin kara gözleri ışıl ışıl parlıyordu. Margherita'yı fark etmesi uzun sürmedi kuşkusuz. Adını öğrenir öğrenmez de onunla ve babasıyla tanışmak için elinden geleni yaptı. Tanıştırılırken de tüm incelikleri ve iltifatları bolca kullanmaktan kaçınmadı. Aşağı yukarı gece yarısına dek süren davet boyunca, olanaklar el verdiğince Margherita'dan uzak düşmemeye özen gösterdi. O da genç subayın kendisine ve çevresindekilere söylediği her bir sözcüğü, İncil'deki sözcüklerden daha dikkatli dinledi. Tahmin edebileceğiniz gibi, Balbalda serin gezilerinden ve yaptıklarından söz etmemesi olanaksızdı. Öylesine zarif ve hoş anlatıyordu ki, herkes dinliyordu. Aslında sözleri tek kişiye yönelikti. O kişi de bu sözlerin hiçbirini kaçırmıyordu. Baldeser, en olmadık serüvenleri, sanki oradakilerin tümü onları yaşamışçasına büyük bir rahatlıkla anlatıyor, genellikle gençlerin ve denizcilerin yaptığı gibi kendini ön plana çıkarmamaya özen gösteriyordu. Yalnız bir kez, Afrika'da korsanlarla çarpışırken ağır yaralanmasına ve sol omzundaki derin yara izine değindi. Margherita, hüzünlenerek büyük bir hayranlıkla dinliyordu. Son olarak da Margherita'ya ve babasına gondollarına kadar eşlik etti. Onlarla vedalaştı ve karanlık sularda kayıp giden gondolun ardında bıraktığı pırıltılı izi izlemek için uzun bir süre orada öylece durdu. Gondol iyice gözden kaybolduğunda, bahçede kehribar rengi Yunan şarabı ve kırmızı, tatlı alkermes içerek ılık gecenin tadını çıkaran genç soyluların ve birkaç hoppa güzel kızın yanına döndü. Venedik'in en zengin ve yaşam sevinciyle dolu gençlerinden biri olan Gambattista Gentarini de aralarındaydı. Baldaser'in yolunu keserek, kolundan tuttu, gülerek, ''Bu gece bize gezilerinde yaşadığın aşkları anlatsan ne iyi olurdu?'' dedi. ''Güzel Kadorin kalbini çaldı senin. Oysa bu güzel kızın taştan yapılma olduğunu bilmiyor musun? Ruh diye bir şey yoktur onda. Giorgione'nin tablolarındaki kusursuz güzellik var onda. Ama etten ve kemikten yapılmadıkları için yalnızca bakabileceğimiz kadınlara benziyor. Bak, çok ciddiyim. Ondan uzak dur. Yoksa Kadorinlerin hizmetlileri arasına katılıp onların üçüncü alay konusu mu olmak istiyorsun? Baldassare yalnızca gülümsedi. Kendini savunmaya bile kalkmadı. Zeytinyağı rengindeki tatlı şaraptan birkaç kadeh daha içtikten sonra herkesten önce izin isteyip evine döndü. Hemen ertesi gün, uygun bir zamanda, yaşlı Bay Kadorin'i küçük güzel sarayında ziyaret etti. Onun gözüne girmek ve güvenini kazanabilmek için elinden geleni ardına koymadı. Akşam olduğunda da genç ve güzel hanımefendi için çalgıcılar ve şarkıcılar getirterek serenat yaptırdı. Başarılı da oldu. Çünkü hanımefendi pencerenin önünde durup onları dinledi. Kısa bir süre için balkona bile çıktı. Kuşkusuz tüm kent halkı olanları kısa sürede öğrendi. Ahlaklar ve dedikoducu kadınlar, Morosini henüz Margherita'ya babasından istemek için merasim üniformasını hazırlamadan düğünün ne gün olacağıyla ve nişanla ilgili varsayımlar öne sürmeye koyuldular. O zamanki geleneklere göre damat adayı kız istemeye tek başına değil de birkaç arkadaşıyla birlikte giderdi. Oysa Baldassare buna bir türlü yanaşmıyordu. Ama sonunda her şeyi bilen gevezeler dediklerinin doğru çıktığını görüp pek mutlu oldular. Bay Baldassare, sonunda baba Kadorin'e damadı olmak istediğini söylediğinde, hiç de sanıldığı gibi zor bir duruma düşmedi. ''Değerli genç bayım,'' dedi baba, ''Tanrı şahidimdir ki isteğinizi hiç küçümsemiyorum. Bu benim ailem için bir onurdur. Ama bu isteğinizden vazgeçmenizi ısrarla rica ediyorum. Yoksa kendinizi de beni de büyük sıkıntıya sokarsınız. Sürekli Venedik'te olmadığınız ve başka ülkelerde dolaştığınız için bu mutsuz kızın hiçbir neden olmaksızın birçok adayı reddedip beni ne durumlara düşürdüğünü bilemezsiniz. Erkek ve aşk sözcüklerini ağzına almak bile istemiyor. Aslında zayıf davrandığımı, onu zorla razı etmeye çalışmadığımı ve onu biraz şımarttığımı itiraf etmek zorundayım. Baldassare, beyefendinin dediklerini sonuna dek saygıyla dinledi ama isteğinden de vazgeçmedi. Tersine kaygılı yaşlı adamı rahatlatmak ve yüreklendirmek için elinden geleni yaptı. O da sonunda kızıyla konuşacağına söz verdi. Yanıtın ne olduğunu söylemeye gerek yok. Margarita kibirli olduğunu göstermek için önce biraz nazlandı, biraz da babasına hanımefendiyi oynadı. Oysa yüreği çoktan bu işi onaylamıştı. Baldassare haberi alır almaz zarif ve değerli bir armağanla çıka geldi. Altın bir nişan yüzüğünü nişanlısının parmağına taktı ve onu gururlu ağzından ilk kez öptü. Venediklilere gün doğdu. Bol bol konuşacakları, izleyecekleri ve özenecekleri iyi bir konu çıkmıştı. Herkes onların gördükleri en olağanüstü çift olduğu düşüncesinde birleşiyordu. İkisi de uzun boylu ve alımlıydı. Hanımefendi hemen hemen damadın boyundaydı. Biri sarışın, öbürü esmerdi ve başlarını hep dik tutuyorlardı. Çünkü ikisi de soylu ve gururluydu. Bir de nişanlısı, bazı önemli işlerini halletmek için yakında bir kez daha Kıbrıs'a gideceğini söylemeseydi, gelinin mutluluğuna en ufak bir gölge düşmemiş olacaktı. Tüm kentin kutlamak için sabırsızlandığı düğün, ancak o döndükten sonra yapılabilecekti. Bu arada nişanlı çift mutluluklarını dolu dolu yaşıyor, Bay Baldassare her fırsatta nişanlısını armağanlara boğuyor, sürprizlerle şaşırtıyor, serenatlarla kendinden geçirtiyor, yanından bir an bile ayrılmamaya özen gösteriyordu. Geleneklere aykırı olmasına karşın birkaç kez üstü kapalı gondollarla gizli gezintiler bile yaptılar. Margarita gururlu ve biraz da acımasızdı. Şımartılmış bir soylu için bunun şaşılacak bir yanı yok. Nişanlısıysa kibirli biriydi. Hiç de anlayışlı değildi. Denizdeki yaşantısı ve genç yaşta başarılı oluşu ona hiç yumuşaklık kazandırmamıştı. Margarita'ya talip olduğu sırada ne kadar hoş ve kibar davrandıysa, şimdi de o denli gerçek yapısına ve keyfine göre davranıyordu. Amacına ulaştığına göre kabalığını ve buyurganlığını saklamasına neden yoktu artık. Bir denizci ve zengin bir tüccar olarak canı ne isterse onu yapmaya, başkalarını aldırmamaya alışmıştı bir kez. İşin başından beri, nişanlısının çevresindeki bazı kişilerin de gözlemlediği gibi en çok papağana, Pino'ya ve Cüce Filippo'ya dayanamıyordu. Onları gördüğünde öfkeleniyor, onlara ya da sahibelerine eziyet etmek için elinden geleni ardına koymuyordu. Eve geldiğinde, gür sesi merdivenlerde yankılanmaya başladığında, köpek uluyarak kaçacak delik aramaya, kuş dövünmeye başlıyor, cüce de sabırla dişini sıkıp susmayı yeğliyordu. Aslında Margarita'ya haksızlık etmemem gerekir. Hayvanlar için sesini çıkarmıyor, açması Filippo'yu da birkaç sözle savunmaya çalışıyordu. Çünkü nişanlısını öfkelendirmekten çok korkuyordu. Papağanın sonu tez geldi. Günlerden bir gün Bay Morosini ona sopayla vurup eziyet ederken sinirlenen papağan eline saldırıp güçlü ve keskin gagasıyla parmağını ısırıp kanattı. Morosini de onu boğdurup evin arkasındaki küçük karanlık kanala attırdı. Kimse de yas tutmadı. Sonra sıra küçük Fino'ya geldi. Köpek, damat bey eve geldiğinde ve ona yaklaştığında ortadan kaybolmayı, kaçmak yerine hemen merdivenin kuytu bir köşesine büzülmeyi alışkanlık haline getirmişti. Bir gün Bay Baldassare merdivenleri çıkmışken, belki de gondolda unuttuğu bir şeyi hizmetçilere güvenmediği için kendi almak üzere ansızın merdivenlerden inmeye başladığında, dehşete düşen köpekçik telaşla havlayarak o denli beceriksizce yerinden fırladı ki, beyefendinin merdivenlerden düşmesine ramak kaldı ve merdivenlerin dibine tökezliye tökezliye kaçmaya çalışan Fino'yla aynı anda ulaştı. Baldassare korkuyla kaçmaya çalışan köpeğe öyle bir tekme attı ki, köpek kanala inen geniş basamakların önündeki açıklığa, oradan da kanalın ortasına uçtu. Küçük köpeğin çıkardığı havlama ve uluma arası canhıraş sesleri duyunca, orada bitiveren cüce, kapının önünde köpeğin suda çırpınışını gülerek izleyen Baldassare'in yanına geldi. Margarita da ilk katın balkonuna çıkmıştı. ''Tanrı aşkına çabuk gondolu yollayın!'' diye haykırdı Filippo. ''Kurtar onu hanımım! Ne olur çabuk! Boğuluyor!'' Fino, Ah Pino! Oysa Bay Baldassare güldü ve gondolun halatını çözmeye uğraşan gondolcuya dönmesini buyurdu. Filippo bir kez daha hanımına yalvarıp onu ikna etmeye çalıştı ama Margarita tek bir söz söylemeden dönüp içeri girdi. Bunun üzerine cüce ona bu acıyı çektirenin önünde yere kapandı ve ona köpeğinin yaşamını bağışlaması için yalvarmaya başladı. Beyefendi dinlemedi bile. Eve girmesini buyurdu ve soluk almak için savaşan küçük Pino sulara gömülünceye kadar basamaklarda durup bekledi. Filippo çatıdaki odaya çıktı. Orada iri başı ellerinin arasında, gözleri boşlukta, köşede büzüldü kaldı. İlk önce genç bir hizmetçi, ardından bir uşak geldi ve hanımefendinin kendisini çağırdığını haber verdi. Filippo kımıldamadı bile. Hava karardığında da aşağıya inmeyince, hanımı elinde bir lambayla yukarı çıktı. Cücenin önünde durdu. Bir süre ona baktıktan sonra, ''Neden kalkmıyorsun?'' diye sordu ama yanıt alamadı. ''Neden kalkmıyorsun?'' diye yineledi sorusunu. O zaman cüce ona baktı ve ''Köpeğimi neden öldürdünüz?'' diye sordu. ''Ben yapmadım ki'' diye kendini savundu hanımı. ''Onu kurtarabilirdiniz. Oysa ölmesine göz yumdunuz'' diye yakındı cüce. ''Canım benim, Finocuğum, Finocuğum.'' Bu sözler üzerine Margarita öfkelenip kalkmasını ve gidip yatmasını buyurdu. Cüce sesini çıkarmadan onu izledi. 3 gün tek bir söz söylemeden ruh gibi dolaştı durdu. Ne bir şey yedi ne de çevresinde olup bitenle ilgilendi. Genç hanımının canının fena halde sıkılması da o günlere denk geldi. Sağdan soldan kulağına çalınan nişanlısıyla ilgili söylentilere çok üzülüyordu. Morosini'nin gezileri sırasında kadın avına çıktığı, Kıbrıs'ta ve başka yerlerde bir sürü sevgilisi olduğu dedikoduları dolaşıp duruyordu. Doğruydu da. Bu nedenle Margarita, nişanlısının gezi planlarını kuşku ve korkuyla karşılıyor, derin bir acı duyuyordu. Sonunda dayanamadı. Baldassare'in evde olduğu bir gün ona içini döktü. Baldassare güldü. ''Güzel sevgilim, söylentilerin bazıları uydurma ama çoğu da doğru.'' dedi. ''Aşk dalgaya benzer, bizi alır götürür. Karşısında direnemeyiz. Ama üzülme, soylu bir ailenin kızıyla evleneceğimin bilincindeyim. Orada burada güzel kadınlarla beraber oldum, bazılarına da aşık oldum. Ama hiçbiri senin eline su dökemez.'' Baldassare'in güçlülüğü ve soğukkanlı davranışı büyülü bir etkiyle Margarita'yı sakinleştirmeye yetti. Gülerek onun yanık tenli sert elini okşadı. Oysa o gider gitmez tüm korkuları geri geldi ve bütün huzurunu alıp götürdü. Bu gururlu hanımefendi aşkın ve kıskançlığın insanı için için kemiren acısını öğrendi ve gecelerinin çoğunu ipek çarşaflı yatağında gözüne bir an bile uyku girmeden geçirmeye başladı. Çaresizliği kendini yeniden cüce Filippo'ya yakın hissetmesine neden oldu. Filippo köpeğinin feci ölümünü unutmuş eski haline dönmüş gibiydi. Bir zamanlar yaptıkları gibi balkonda oturuyorlar, Margarita saçlarının rengini açıyor, o da kitaplarını okuyor, öyküler anlatıyordu. Olaya yalnızca bir kez değindi. O da Margarita ona, ''Böyle derin derin ne düşünüyorsun?'' diye sorduğunda, garip bir sesle, ''Tanrı bu evi korusun, ölü ya da diri, yakında bu evden ayrılacağım.'' diye yanıt verdi. ''O da ne demek?'' diye karşı çıktı Margarita. Cüce gülerek omuz silkti. ''İçime doğuyor, hanımım. Kuş gitti, köpek gitti. Cücenin artık burada işi ne?'' Hanımı böyle şeyler söylemesini sert bir dille yasakladı. O da bir daha bu konuya değinmedi. Hanımı da unuttuğunu sandı ve ona yeniden güvenir oldu. Ona nişanlısından dert yanıyor, cüce de Bay Baldassare'i savunuyor, ona hıncı olduğunu hiç belli etmiyordu. Böylece hanımının dostluğunu yeniden kazanmış oldu. Bir yaz gecesinde denizden hafif bir esinti gelmeye başladığında Margarita cüceyi yanına alarak gondola bindi ve gondolcuya denize açılmasını buyurdu. Gondol, Murano adasına yaklaştığında oldukça uzakta kalan kent sakin ve ışıltılı suların ötesinde yüzen beyaz, düşsel bir kente dönüştü ve hanımı cüceye bir öykü anlatmasını buyurdu. Margarita gondolun siyah minderlerine uzanmış, cüce de gondolun burnuna arkasını vererek yere oturmuştu. Pembe bir sis tülünün ardında belirginliğini yitiren güneş, uzaktaki dağın üstünde asılı kalmış gibiydi. Murano'da birkaç yerde akşam çanları çalmaya başlamıştı bile. Sıcaktan bunalan gondolcu uzun küreğini uykulu bir isteksizlikle hareket ettiriyor, eğik bedeninin ve gondolunun resmi yosun dolu suya yansıyordu. Ara sıra yanlarından geçen bir yük sandalı ya da bir balıkçı teknesinin üçgen biçimindeki sivri uçlu yelkeni, bir an için kentin uzak kulelerinin görüntüsünü kapatıyordu. ''Margarita, bana bir öykü anlat.'' diye buyurdu. Cüce olur der gibi başını salladı, ipek cübbesinin altın telli püskülleriyle oynayarak bir süre düşündü ve sonra anlatmaya koyuldu. ''Ben doğmadan çok önce, o zamanlar Bizans'ta yaşayan babamın başından çok garip bir olay geçmiş.'' Babam o zamanlar orada dertlere çare bulan ve akıl danışılan bir lokman hekim olarak çalışıyormuş. Şifa vermeyi ve büyüyü İzmir'de yaşayan bir İranlıdan öğrenmiş. Her ikisi de çok ustaymış. Yalanı dolanı sevmeyen, ona buna yaltaklanmaktan hoşlanmayan ve sanatından başka bir şey düşünmeyen bir adam olduğundan, çevresindeki düzenbazlardan ve hastaları yalan yanlış yollarla iyileştirdiklerini sananlardan bıkmış usanmış. Vatanına bir an önce dönme isteğiyle yanıp tutuşuyormuş. Ama zavallı babacığım ülkesinde ailesinin yoksulluk içinde olduğunu bildiğinden, gurbette birkaç kuruş kazanmadan dönmesinin doğru olmayacağını biliyormuş. Ama Bizans'ta şansın ona gülmeyeceğini anladıkça ve bazı düzenbazların ve cahillerin yorulmadan zengin olduklarını gördükçe karamsarlaşmış. Pazar satıcıları gibi çığırtkanlık yapmadan tutunamayacağını ve rahat yüzü göremeyeceğini anlamış. Birçok hastası varmış ve zor durumda olan yüzlerce insana şifa vermiş. Ama bu kişilerin çoğu yoksul ya da dar gelirli olduklarından, hizmetinin karşılığında onlardan yüksek ücretler istemeye gönlü razı olmuyormuş. Zor durumda kalan babam, sonunda kentten yürüyerek beş parasız ayrılmaya karar vermiş. Gemilerde çalışmak istiyormuş ama bir ay daha orada kalmasının doğru olacağını da biliyormuş. Çünkü yıldızlar ona bu süre içinde şansın gelip onu bulma olasılığının yüksek olduğunu haber vermişler. Bunun üzerine babam bir ay daha beklemiş. Ayın son günü gelip çatmasına karşın hiçbir değişiklik olmamış. O da nesi var nesi yoksa toplamış ve ertesi sabah kentten ayrılmaya karar vermiş. Son günün akşamı kentin dışında dolaşmaya çıkmış. Nedenli umarsız olduğunu anlamak zor değil. Güneşin çoktan battığı ve yıldızların beyaz ışıklarını durgun denizin üzerine serpiştirdikleri bir saatmiş bu. Babam, ansızın yakın bir yerde yüksek sesle yakınan ve ağlayan birini duymuş. Çevresine bakıp kimseleri göremeyince bunun yola çıkmasıyla bağlantılı olduğunu sanıp pek hayra yormamış. Yakınma ve ağlama sesi yinelenince, ''Kim var orada?'' diye seslenmiş ve deniz kenarında bir şıpırtı sesi duyunca, kalkmış o tarafa yönelmiş. Bir de bakmış ki, yıldızların solgun ışığı altında yerde beyaz bir şey uzanmış yatıyor. Denizde kaza geçirmiş ya da boğulma tehlikesi atlatmış biri sanarak hemen yardımına koşmak istemiş. Ama şaşkınlıktan donup kalmış. Karşısında, yarısı suyun içinde yatan, olağanüstü güzellikte, kar beyazı, narin bir deniz kızı bulmuş. Kız, yalvaran sesiyle, ''Sen o sarı sokakta oturan Yunan büyücü değil misin?'' diye sorunca babamın ne kadar şaşırdığını söylemeye gerek yok. Babam dostça ''Benim'' diye yanıtlamış. ''Benden bir şey mi istiyorsun?'' Bunun üzerine deniz kızı güzel kollarını babama doğru uzatarak yeniden yakarmaya başlamış. Ona acıması ve yanıp tutuştuğu bir gence kavuşabilsin diye güçlü bir aşk iksiri hazırlaması için yalvarmış. Güzel gözlerinde öyle çaresiz bir bakış varmış ki, babam dayanamamış, ona yardım etmeye karar vermiş. Aşk iksirini hazırladığında, karşılığında ne vereceğini sorduğunda, deniz kızı ona inci bir gerdanlık vereceğine söz vermiş. Bu öyle uzun bir gerdanlıkmış ki, 8 kez boynuna dolayabilirmişsin. Ama, demiş deniz kızı, bu gerdanlığı ancak büyün tutarsa sana veririm. Babam sanatına çok güvendiği için başaracağından kuşkusu yokmuş. Vakit kaybetmeden kente dönmüş. Topladığı eşyalarını açmış ve istenen iksiri öyle çabuk hazırlamış ki gece yarısını biraz geçe kendisini deniz kıyısında bekleyen deniz kızının yanına dönmüş. Küçücük bir şişedeki iksiri kıza vermiş. O da sevinçle teşekkür ederek ertesi gece gelip değerli ödülünü almasını söylemiş. Babam oradan ayrılıp ertesi geceyi heyecanla beklemeye başlamış. Hazırladığı iksirin gücünden hiç kuşkusu yokmuş. Ama doğrusu deniz kızının sözünü tutacağına da pek güveni yokmuş. Böyle düşüne düşüne ertesi gece karanlık basar basmaz aynı yere gitmiş. Uzun süre beklemesi gerekmemiş. Az sonra dalgaların arasında deniz kızı görünmüş. Zavallı babam, sanatının etkisini görünce dehşete kapılmış. Deniz kızı gülerek yaklaşmış. İyice ağır bir inci kolyeyi babama uzatmış. Kız kolları arasında giysilerinden Yunan bir denizci olduğu anlaşılan, yüzü ölü beyazlığında olağanüstü güzellikte bir genç tutuyor, gencin lüle lüle saçları dalgaların etkisiyle suda yüzüyor, deniz kızı da sıkıca göğsüne bastırdığı genci bir çocuk gibi usul usul sallıyormuş. Babam bunu görünce bir çığlık atmış. Sanatına ve kendine lanetler yağdırırken deniz kızı suya dalarak gözden yitip gitmiş. İnci gerdanlık kumun üzerinde duruyormuş. Artık olan olduğu için babam onu almış, paltosunun altına gizleyerek eve götürmüş, tek tek incilere ayırıp birer birer satmaya karar vermiş. Artık parası olduğu için Kıbrıs'a giden bir gemiye binmiş ve tüm sıkıntılardan kurtulduğunu sanmış. Oysa masum bir insanın kanının bulaştığı bu para, ona felaket üstüne felaket getirmiş. Ancak 2 yıl sonra fırtınalardan ve hırsızlardan kurtularak, kazazede bir dilenci olarak vatanına kavuşabilmiş. Minderlere uzanmış hanımı onu, öykü bitene dek büyük bir ilgiyle dinlemişti. Cüce öyküsünü bitirip sustuğunda tek bir yorum bile yapmadı. Derin düşüncelere daldığı belliydi. Gondolcu, dönüş emrini vermesini bekliyordu. Bir süre sonra düşten uyanırcasına gondolcuya işaret etti ve oturma yerinin perdelerini çekip kendini içeriye hapsetti. Gondolcunun küreğinin çabucak çevirdiği gondol, kara bir kuş gibi uçarcasına kente doğru yol almaya başladı. Yere çömelmiş oturan cüce, gözlerini kararan sulara dikmiş, hiç kımıldamadan suskun ve neşesiz öylece oturuyordu. Kısa sürede kente vardılar. Gondol, Rio Panada'yı ve daha bir sürü küçük kanalı hızla geçerek eve vardı. Margarita o gece çok kötü uyudu. Öyküdeki aşk iksiri, cücenin de bildiği gibi, onda nişanlısının kalbini çalmak ve kendine bağlayabilmek için aynı aşk iksirini kullanma düşüncesini oluşturmuştu. Hemen ertesi sabah bu konuya değinmeye başladı. Açıkça bir şey söyleyemiyor, çekine çekine bir sürü şey soruyordu. Büyük bir ilgiyle her şeyi öğrenmek istiyordu. Böyle bir iksir nasıl yapılırdı acaba? Nasıl yapıldığını bilen biri hala var mıydı? İçine zehirli ya da zararlı bir madde katılıyor muydu? İçen hiç farkına varmadan mı etkileniyordu? Kurnaz Filippo, hanımının gizli isteğinin bilincinde değilmişçesine tüm soruları tam bir umursamazlıkla yanıtlıyor, onu niyetini açıkça ortaya koymaya zorluyordu. Sonunda hanımı, Venedik'te böyle bir iksiri hazırlayabilecek birinin bulunup bulunamayacağını soruverdi. O zaman cüce gülerek, ''Korkarım, beni pek adam yerine koymuyorsunuz.'' diye bağırdı. ''O kadar bilgi olan babamdan böyle basit bir büyüyü bile öğrenemediğimi mi sanıyorsunuz?'' ''Yani bu iksiri hazırlayabileceğini mi söylemek istiyorsun?'' diye sordu hanımı sevinçle. ''Bundan kolay bir şey olamaz.'' dedi cüce. ''Ama anlayamıyorum. Benim sanatıma neden gereksinmeniz olsun ki? Siz isteğinize kavuştunuz. Nişanlınız Venedik'in en yakışıklı ve en zengin erkeklerinden biri. Ama güzel kız ısrarlarından vazgeçmedi ve sonunda cüce nazlana nazlana iksiri hazırlamayı kabul etti. Kendisine gerekli baharatları ve gizli malzemeleri alması için para verildi. Her şey yolunda giderse değerli bir armağan alacağına da söz verildi. 2 gün sonra iksir hazırdı. Cüce iksiri hanımının tuvalet masasından aldığı küçük, mavi bir şişeye koyarak yanında taşımaya başladı. Bay Baldasser'in Kıbrıs'a gitme zamanı yaklaşmıştı. Hanımı bu nedenle ona acele etmesi için yalvarıyordu. Birkaç gün sonra, kimsenin gezmeye çıkmak istemediği kavurucu bir öğle sonrasında, Baldasser nişanlısına gizli gezintilerden birini yapmalarını önerdi. Margarita ve cüce için bundan daha iyi bir olanak çıkamazdı. Kararlaştırılan saatte Baldasser'in gondolü, Margarita ve cücenin hazır bekledikleri evin arka kapısına yanaştı. Filippo yanına bir şişe şarap ve bir sepette şeftali almıştı. Efendileri gondola bindikten sonra o da bindi ve yere, gondolcunun ayakları dibine oturdu. Baldasser, Filippo'nun gezintiye katılmasını garipsemişti ama sesini çıkarmadı. Gezintiye çıkmasına birkaç gün kaldığı için nişanlısının isteklerine karşı çıkmamanın daha akıllıca olduğunu düşünüyordu. Gondolcu sandalı kıyıdan ayırdı. Baldasser, gondolun kapalı oturma yerinin perdelerini sıkıca kapatarak nişanlısıyla gözlerden uzak, baş başa kaldı. Gondol, o zamanlar yanında küçük bir bahçe olan ve bugün herkesin bildiği köşesinde güzel Barozzi Sarayı'nın olduğu eski Palazzo Gestugnani'ye varıp büyük kanaldan denize açılana dek cüce gondolun arkasındaki yerinde suskun oturdu. Gondol önlerinden geçerken Leo da Barcaroli'nin iki yanına dizili, karanlık yüzlü, yüksek, eski evleri izledi. Gondolun perdeleri çekilmiş olduğu için görülemeyen bölümünden bastırılmış bir kahkaha, bir öpücüğün yumuşak sesi ya da kırık dökük sözcükler duyuluyordu. Bunlar cücenin ilgisini hiç çekmiyordu. Kah suların üzerinden güneşli Riva'ya, kah San Giorgio'nun ince uzun kulesine bakıyor, arada dönüp arkaya, Piazzetta'nın aslanlı sütunlarına göz gezdiriyor, bazen uğraşıp duran gondolcuya göz kırpıyor ya da yerde bulduğu ince bir sarmaşık dalını suya sokup suları şıpırdatıyordu. Yüzü her zaman olduğu gibi çirkin ve anlamsızdı. Ne düşündüğünü bilemezdiniz. Oysa suda boğulmuş küçük Finos'unu, boğularak öldürülen papağanı, insan olsun hayvan olsun tüm varlıkların her an yok olmaya çok yakın olduklarını ve bu dünyada hiçbir şeyi ölümün kesinliği kadar iyi görüp anlayamayacağımızı düşünüyor, babasını, vatanını ve tüm yaşamını gözünün önüne getiriyordu. Çoğu zaman bilge insanların aptallara hizmet ettiklerini ve çoğu insanın yaşamının kötü bir güldürüden öte bir şey olmadığını düşünürken, yüzüne bir anlığına bir gölge düşer gibi oldu. Gözü pahalı giysisine takıldığında da kendini gülmekten alıkoyamadı. Öylece sakin oturup gülerken, çoktan beklediği an geldi. Kapalı oturma yerinden önce Baldasser'in, sonra da Margherita'nın sesi duyuldu. ''Şarap ve sepet nerede Filippo?'' Bay Baldasser susamıştı. İksirli şarabı ona sunmanın tam zamanıydı. Cüce küçük, mavi şişeyi açtı, içindekini kadehe döktü. Üzerini de kırmızı şarapla doldurdu. Margherita perdeleri açtı, cüce de hanımefendiye ve nişanlısına şeftalileri ikram etti. Margherita ona soran bakışlarla baktı. Son derece gergindi. Bay Baldasser kadehi kaldırdı, dudaklarına götürdü ama o anda gözü hala önünde duran cüceye takıldı. Yüreği ansızın kuşkuyla dolmuştu. ''Dur bakalım!'' diye haykırdı. ''İnsan doktorunun dediklerine hiçbir zaman güvenmemeli. Benden önce sen bir yudum iç bakalım.'' Filippo kılı bile kıpırdamadan ''İyi cins bir şarap bu.'' dedi nazikçe. Ama Baldasser ona güvenmedi. ''Ne o, yoksa içmeye cesaret edemiyor musun?'' diye sordu öfkeyle. ''Beni mazur görün.'' diye yanıtladı cüce. ''Şarap içmeye alışık değilim.'' ''Sana içmeni emrediyorum. Sen içmezsen bir damla bile içmem.'' ''Üzülmeyin.'' diye güldü cüce. Reverans yaparak kadehi Baldasser'den aldı, bir yudum içip geri verdi. Baldasser bunu gördükten sonra şarabın geri kalanını bir yudumda içip bitirdi. Sular sıcağın etkisiyle ışıl ışıl parlıyordu. Sevgililer yeniden perdelerin arkasındaki gölgelik yere çekildiler. Cüce bu kez gondolun yan tarafına oturdu. Eliyle alnını sıvazladı. Çirkin dudaklarını acı çekiyormuşçasına büzmüştü. Bir saat sonra artık yaşamını yitireceğini biliyordu. Zehir içmişti. Ölümün eşiğindeki ruhunu garip bir güç kapladı. Kente baktı ve az önce düşündüklerini anımsadı. Hiç telaşlanmadan sakin sakin sulara bakarak yaşamını düşündü. Sıkıcı ve kısır geçmişti yaşamı. Anlamsız insanların buyruğunda bir bilge, sığ bir güldürü, kalp atışlarının düzensizleştiğini ve alnında terlerin birikmeye başladığını sezinleyince acı bir kahkaha koyuverdi. Kimse duymadı. Gondolcu uyukluyor, perdenin arkasında da güzel Margherita, şaşkınlık içinde, ansızın fenalaşan, sonra da kollarında kas katı kesilen Baldasser'le uğraşıyordu. Baldasser ölmüştü. Margherita çılgıncasına bağırarak tökezliye tökezliye dışarı fırladı. Cüce, gösterişli giysisinin içinde yerde uzanmış uyuyor gibiydi. Oysa ölmüştü. İşte Filippo, ölen köpeğinin intikamını böyle aldı ve uğursuz gondol döndüğünde tüm Venedik dehşete düştü. Donna Margherita aklını yitirdi ve birkaç yıl daha yaşadı. Çoğu zaman balkonda oturarak geçen gondollara ve teknelere ''Onu kurtarın, köpeği kurtarın, küçük Pino'yu kurtarın'' diye seslendi durdu. Oysa insanlar onu artık kanıksamıştı. Kimse oralı bile olmuyordu. 1903 Son